Ayrım 8.
Abim düşünce adamı olacak biriydi. Ailemin yıldızıydı. Başarılı olursam abimi geçecek, babamı kızdıracak, annemi üzeceğim. Connie'nin iş hayatındaki başarısı uzun süreli migren nöbetlerine ve kendisinden şüphe etmesine neden oluyordu. Connie, ailesindeki rol dağılımını anlamaya başladığında pasif kız çocuğu olmayı bir yana bıraktı ve giderek aktifleşti. Sonunda da girişken bir yetişkin oldu. Yetişkin insan kendi hayatını kendisi kurar. Bir şey yapmadan önce ailesinin onayını almak gibi bir zorunluluğu yoktur. Connie bir yetişkin olarak yönetici de olabilirdi. Kendisinin seçtiği başka bir işte de hizmet verebilirdi. O, ailesinin ve toplumun öngördüğü gibi bir eş ve bir anne olmak zorunda değildi. Herkes bugün 60 yaşında olan Caroline'in gördükleri en cömert insan olduğunu söylüyor. Caroline'e bir şişe iyi kalite şarap alın, o size daha pahalı bir şampanya ile karşılık verir. Bir arkadaşı hastaneye yatarsa ona sürekli refakat eder. Bu arada çiçeklerin hepsini o düzenler, odayı iç karartıcı bulursa bütün eşyaların yerini değiştirerek dekorasyona girişir. Arkadaşlarının düğün ve cenazelerinde yemek masraflarının hepsini o üstlenir. Caroline kendisi için nadiren para harcar. İkinci el mağazalardan giyinir ve kıyafetleri ona genellikle küçük gelir. Arkadaşlarına lezzetli ve pahalı yemekler yapar ve hafta boyunca ziyafetten arta kalanlarla idare eder. Caroline cömerttir cömert olmasına ama en yakın arkadaşları bile onun cömertliğin ölçüsünü kaçırdığını belirtirler. Caroline, aile olimpiyatlarında kendininkilerden daha önemli rekorlar kaydeden 3 erkek kardeşiyle rekabet etmek durumunda kalmıştır. Erkek kardeşleri anne ve babası tarafından şampiyon olmak üzere yetiştirilir. Öte yandan Caroline ev işleri alanında eğitim görür. Ancak Caroline kendisinin kardeşleri kadar değerli olmadığını kafasına takar. Onlar evlerine kupalar getireceklerdir. Onunsa elinde hiçbir şey yoktur. Caroline ailesinin isteklerine uygun olarak hareket eder. 19 yaşında evlenerek evinin dışına çıkar. Kocası muhasebe bölümünden diploma almak için didinen bir öğrencidir. Caroline'e göre muhasebecilik öyle asil bir meslek değildir ama bu iş hayatını kurtarmıştır. Kocası Jack çok para kazanır ve Caroline'i güzel bir eve kavuşturur. Önemsenmemesi Caroline'in kendisinden memnun olmamasına yol açar. Ne pahasına olursa olsun yalnız kalmamak için elinden geleni yapacaktır. Dolayısıyla arkadaşlıklarında bulur teselliyi. Onlara yatırım yapar. Haftalık alışverişlerimizde ürünleri nasıl seçip alırsak, o da işte öyle satın alır arkadaşlarını. Zamanının hepsini ünlü insanlarla ilişki kurmak yolunda harcar. Caroline'e göre arkadaşlarının şöhreti onun da adını duyuracaktır. Zaman geçtikçe ilişkilerinde daha seçici olur. Yemekli bir partide dengeyi sağlamak için çeşitlilik gerekecektir. Davetli listesinde kimler yoktur ki? 3 aktör, 2 yazar, 1 rahip, Birleşmiş Milletler'den bir delege, 2 ressam ve 4 iş adamı. Caroline'in davetlisiyseniz servetiniz seçkin sayılmanız için yeterli olmayacaktır. Caroline başarıya önem verir. Arkadaşları başarılıysa da o da kendisini onlar gibi başarılı hisseder. Ancak bu durum arkadaşları tarafından kabul görmesine kadar sürer. Caroline, başarılı insanların arkadaşlığını kazandığı anda onların başarıları karşısında hiddetlenir. Caroline, annesi gibi kendisini değersiz hissetmektedir. Annesi kız doğduğu için ona önemsiz bir rol vermiştir. Anneye göre Caroline'i doğurmuş olması kendisinin ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. O da aynı duyguyu Caroline'e aşılar. Caroline, tanınmak için başkalarıyla olan ilişkilerini kullanır. Bu amacı gerçekleştirmek için kendisi özel bir çaba göstermez. O baştan kaybettiği bir mücadelenin içine girmiştir. Çünkü kendisini başkalarından daha az tanımaktadır. Caroline, harcadığı paralarla aslında kendini harcamaktadır. Onun suçu kadın olmaktır. Ben, aile senaryosunda beceriksiz, hiçbir şeyi doğru dürüst beceremeyen birey olarak yerini almıştır. 6 yaşında öğretmeni onu Noel gösterisinde görevlendirir. Onu izlemeye gelen babası 2 adım ötede duran oğlunun sesini duyacağı şekilde öğretmenin kulağına şöyle fısıldar. Umarım ben oyununuzu rezil etmez. Ben büyür ve oyunlarda rezil olmamayı bir türlü beceremeyen bir aktör olur. Tiyatroda karışıklık çıkarma konusunda gayet başarılıdır. Her şeyi sabote etmeye yönelik bir başarıdır bu. Bağıra çağıra yönetmenin yetersizliğinden, oyunun vasatlığından şikayet eder. Herkes ama herkes beceriksizdir ona göre. Ben saldırgan tutumu yüzünden ya kovulur ya da kendisine aynı şekilde karşılık veren biri olması durumunda işi kendisi bırakır. Her girişimi başarısızlıkla sonuçlanır. Kötü şöhreti yüzünden hiçbir yerde iş bulamaz. Kendisine söylenenler bellidir. Yeteneklisin ama sağın solun belli olmuyor. Etrafta sağı solu belli olan onca yetenekli aktör varken kimse Ben'in kaprislerini çekmek zorunda değildir. Ben'in babasının oğluna gönderdiği mesaj hep şöyle olmuştur. Neden hiçbir şeyi doğru dürüst yapmazsın sen? Sözü Ben'e verelim. Babama göre çocuğu en doğru şekilde büyütmek için onu küçümsemek gerekirdi. Benim hakkımda bir tane bile güven verici yorum olmamıştır. Ancak gün boyunca kafamın içinde dönen küçümseyici yorumlarını ezberlemiştim artık. Ona lise futbol takımını benim kurduğumu söylediğimde bana olabilecek en güzel tepkilerinden birini vermiş ve "Bir sonraki maçınız hangi kız okulunun takımıyla ha?" demişti. Derslerimden iyi not aldığımda ona yalan söylediğime inanırdı. Kötü not aldığımda ise hiç şaşırmadım derdi. Zaman geçtikçe Ben, kendisini küçümseyen babasına duyduğu öfkeyi karşılaştığı bütün otoritelere yansıttığını fark etti. Yönetmenleri, kendinden büyük oyuncuları, senaristleri babasıyla özdeşleştiriyor, babası onu nasıl küçümsemişse o da bu kişilere aynı şekilde davranıyordu. Ben, ailesinin kendisini nasıl yönlendirdiğini tamamıyla anladığı zaman meslek hayatını kendi elleriyle mahvettiğinin bilincine vardı ve geriye dönüp hatalarını düzeltmeye karar verdi. Daha önce çıkardığı olaylar yüzünden çevresindekilerin ona iyi gözle bakamayacağı düşüncesiyle kendisini çok rahatsız hissediyordu. Yönetmenin Ben'e tekrar çalışmadan önce onun gerçek bir değişim geçirdiğine ikna edilmesi gerekiyordu. Ben'e öncelikle karşılığında ücret almadığı bir rol şansı verildi. Ben yavaş yavaş kendini yeniledi ve zaman içinde büyük bir ilerleme kaydetti. Başrolde oynadığı ilk filmdeki oyunculuğuyla dünya çapında takdir gördü. Yayımlanan sinema eleştirilerinden yalnızca bir tanesi Ben'in oyunculuğunun yetersiz olduğunu yazıyordu. İşte o günlerde babası Ben'i arayarak bu yazıya işaret etti ve ona "Muhasebeci olmayı hiç düşündün mü?" diye sordu. Ben babasına duyduğu öfkeyi bastırmaya çalışarak büyük bir soğukkanlılıkla soruyu şöyle yanıtladı. "Hayır ama yetim olmayı çok isterdim." Steven ailesinde bambaşka bir rol üstlenmişti. Annesinin yanında yer almak, ona dayak atan babasına karşı durmaktı görevi. Buna karşılık annesi büyük bir tutkuyla bağlıydı oğluna. Ana oğul sıkı sıkıya kenetlenmişlerdi birbirlerine. Onlar ayrılmaz bir bütündüler. Birkaç yıl öncesine kadar 45 yaşına gelmiş Steven ve eşi Elizabeth'in evliliğine herkes gıpta etmekteydi. Mükemmel gibi görünen bu birliktelik aslında hiç de öyle değildi. Kimsenin, kendilerinin bile fark edemediği bir gerçek vardı. Onlar özbenliklerini tahrip eden bir aşk ilişkisi yaşıyorlardı. Steven ve Elizabeth şarkıcı olmayı düşleyen iki gençti. Birkaç yıl sonra her ikisi de mesleklerinde parlamışken Steven bu yakın ilişkiden büyük bir tedirginlik duydu. O, meslek hayatında eşinden daha başarılı olmaktan ürküyordu. Bu durumun ilişkilerini sona erdireceğini düşünüyordu. İşte böyle bir başarı korkusunun etkisiyle Steven müziği bırakıp eşinin menajeri olmayı yeğledi. Böylece hem ayrılmayacaklar hem de birbirleriyle rekabete girmek durumunda kalmayacaklardı. Zamanla Elizabeth büyük bir yıldız oldu, Steven ise bir hap bağımlısı. Evliliğini sağlamlaştırma uğruna yeteneğini feda etmiş olan Steven, duyduğu büyük öfkeyle intikamını barbituratlardan alıyordu. Sonunda uyuşturucu bağımlımız hastaneye kaldırıldı. Bağımlılık etkisi azalınca terapilere giren Steven, zaman geçtikçe müzikle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir iş edinmeye karar verdi. Steven da Elizabeth de bu kararın Steven'ın sağlığı açısından gayet isabetli olduğunu düşündüler. Düşündüler düşünmesine ama bilinçaltlarında mesleki ayrılıktan yana bir düşünce akışı sergilemediler. Elizabeth düşüş kaydetti, mesleğinde aynı başarıyı sürdüremedi. Sıkıntılar içindeydi. Eskiden eşiyle sürdürdüğü iletişimi arıyordu. Steven da bunalıyordu. Elizabeth'le çok yakın olma ihtiyacındaydı. Her ikisi de biliyorlardı ki Steven'ın yeni işinde geçirdiği her gün onları birbirlerinden bir adım daha uzaklaştıracaktır. Bu olasılık ikisinin de önünü tıkıyordu. Steven kendi annesiyle evlenmişti. Elizabeth de kendininkiyle. Sorun buydu. Tereyağından kıl çeker gibi birleşmişlerdi. Seçim değildi ağırbasan. Sevgiye yönelik nörotik bir ihtiyaçla, güven ve huzur arayışıyla kurulmuştu bu ilişki. Steven tıpkı annesinin olduğu gibi Elizabeth'in de daimi desteği olacaktı. Elizabeth de bunun karşılığında Steven'a kenetlenecekti. Onlar için bir arada olmak, birbirlerinin arkasında olmak da önemli olan, serbest bir seçim değil, çaresiz bir arayış buluşturmuştu onları. Aynı ihtiyaçlarla birbirlerine kenetlenen bu çiftin akıbeti için Elizabeth de Steven gibi kolayca işini feda edebileceğini hissetti. Steven, Elizabeth'ten çok daha önce duymuştu bu isteği. Bugünse Steven artık biliyor ki yıllar boyunca sevgisi onun bağlılıktan öte bir yere, köleliğe sürüklemiştir. Elizabeth henüz bu düşünceye gelemedi ama ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmak için eşiyle fikir alışverişine girmeye karar verdi. Benim tahminime göre her ikisi de durumlarını anlama aşamasına geldiklerine göre ayrılık ve birleşme konularında daha ılımlı olacaklardır. Ancak çocukluktaki rollerine delicesine tutkun kaldıkları ve sevgiye delicesine tutkun oldukları sürece başarılı olamayacaklardır. Başarıyı hak etmiyorum çünkü. Doğum günleri ve isimler. Dünyaya geldiğimiz zaman çevremizde neler olup bittiğini bilmememiz durumunda kişilik özelliklerimizi daha iyi anlayabiliriz. İşte anne ve babaların çocuklarının doğumuna ilişkin hatıralardan bazı alıntıları. Aslında çocuğumuz oğlan olsun istiyorduk. Her şey çok zor oldu. O günleri anmak bile istemiyorum. Olay bir kazadan ibaret. Bir gün eşim çok sarhoş olmuştu. Rahmim mahvoldu. Hiçbir zaman eskisi gibi güzel görünemeyeceğimi düşündüm. Doğum sonrası öyle bir depresyon geçirdim ki. Bu ifadeleri duyan çocuklar, doğduklarına pişman olmasınlar da ne yapsınlar? Aile hayatı ve cinsellik dersini işlediğim şizofren hastaların toplandığı bir sınıfta geçen konuşmaları banda kaydetmiştim. Sizlere de aynen aktarıyorum. Başlangıçta konumuz kardeşler arası rekabetti. Daha sonra bütün derslerimde olduğu gibi konu başka yönlere kaydı ve doğum günlerinden söz etmeye başladık. Betty, bir abim var. Çocukluğumuzun ilk döneminde kulaklarıma çubuklar sokar, saçıma sakızlar yapıştırırdı. Büyüdükçe, özellikle ergenlik çağında onunla daha bir yakın olmuştuk. Aramızda sadece 3 yaş vardı. Annem de babam da çok meşguldüler. Bizimle pek ilgilenmezlerdi. Abimle yakındık yakın olmasına ama yine de aramızda bir rekabet vardı. Çünkü ailenin gözde çocuğu oydu. Friedman, peki niye gözdeydi? Betty, çünkü benden daha zekiydi. Friedman, dur bir dakika, bence bunun nedeni farklı. Betty, hiç de değil. Friedman, sen de çok zekisin. Dediğini kabul etmiyorum. Betty, ama onlar öyle düşünmüyorlardı Martha. Onlar benim aptal olduğumu düşünüyorlardı. Friedman, aptal falan değilsin. Yoksa senin ailende erkeklerin öyle olmasalar bile kızlardan daha zeki olduklarına mı inanıyorlardı? Betty, kimya deneyleri yapmak için bir set istedim. Onlara göre ise kızlar deney setleriyle oynayamazlardı. Erkeklerin oyuncağıydı bunlar. Friedman, burada amaç erkeği iş hayatına hazırlamak gibi görünüyor. Betty, abim iyi bir liseye devam etti. Ardından iyi bir üniversiteye gitti. O doktor olacaktı, bense öğretmen. Friedman, anne ve baban öyle istediler çünkü. Betty, bundan nefret ettim. Ben gazeteci olmak istiyordum. Friedman, ailenin isteklerini gerçekleştirdin mi bari? Betty, sonunda ben abimden daha bağımsız oldum. O efendi sürdürdü yaşamını. Genç yaşta da evlendi. Borsacı oldu, iyi bir yerde ev edindi. 3 çocuğu var, tenis oynar ve televizyon izler. Friedman, ya sen? Betty, ben isyan ettim. Üniversitenin sivri kızıydım. 4 yıl boyunca siyahlar kuşandım. Özellikle doğum günlerimde simsiyah kıyafetler giyinmeye özen gösterirdim. Friedman, ne demek oluyor şimdi bu? Betty, doğum günümde üzerimde siyah dışında hiçbir renk olmamalıydı. Yüksek okula girdiğimde 16 yaşındaydım. Laura, gerçekten de aptalmışsın. Betty, ve bir hafta sonra 17 yaşına girecektim. Bundan kimsenin haberi yoktu. Friedman, sana doğum gününde neden karalara büründüğünü açıklayayım. Betty, bu benim kararım. Tek bir doğum günü kartı bile almadım. İkindi vakitleriydi, saat 5. Benim de bir doğum günüm olduğunu farkına vardım. O gün bugündür, doğum günlerimde siyah giysiler giyerim. Şu anda 34 yaşındayım ve kendimi 20 yaşındaki halimden daha genç hissediyorum. Friedman, bu çok iyi. Laura, 34 yaşında görünmüyorsun. Tim, ben senin 24, en fazla 25 yaşında olduğunu sanıyordum. Betty, 9 yıldır evliyim. Friedman, bak bu hoşuma gitti, artık doğum günlerinde kendini daha genç hissediyorsun demek. En son doğum gününde ne renk bir kıyafet seçtin kendine? Betty, siyah. Sınıfça homurdanıyoruz. Friedman, sınıfa dönerek, Betty'nin doğum gününde siyahlar kuşanması sizce ne anlama geliyor? Laura, Betty yas tutuyor. Millie, doğum gününün olumsuz bir şey olduğunu düşünüyor. Friedman, peki bu yası kimin için tutuyor, kendi için mi? Tim, keşke hiç doğmasaydım diye düşünüyor. Friedman, Betty siyah giyinmek kendi kararın. Sence bunun anlamı ne? Betty, bence doğum günü matem günüdür. Yani ölüm günü. Laura, ama gerçekte bugün yaşamın doğum günü değil midir? Ama ne kastettiğini anlayamıyorum. Yaşamımdaki en kötü gün doğduğum gündü demek istiyorsun herhalde. Betty, belki de bu bir batıl inançtır sadece. Friedman, batıl inanç mı? Bu da nereden çıktı? Betty, 11 yaşındayken başıma gelmeyen kalmadı. 45 yaşındaki bir adam bana tecavüz etti. Yine aynı yıl okulda yapılan IQ testinde en düşük puanı benim aldığımı öğrendim. Feci şekilde aşağılanmıştım. Friedman, bağlantıyı kuramıyorum. Söyler misin tüm bunların batıllılıkla ilişkisi nedir? Betty, olanlardan sonra batıl şeylere merak sardım. Gizemli güçler, burçlar ya da ne bileyim. Friedman, amacın kendini nazardan korumak mıydı? Başına gelebilecek felaketleri önlemek mi istedin? Betty, bu işleri bıraktım artık. Ama biliyor musun, en son hastaneye kaldırılmadan önce şeytan büyüsü yapıyordum. Millie, bence bu beladan uzak durmalısın. Friedman, bir şey öğrenmek istiyorum. Bize bir sürü açıklama yaptın. Davranışlarının nedenlerini anlamış olduk. Ama hala doğum gününde siyah giyinmeyi tercih ediyorsun. Neden? Laura, çünkü o siyahla uzlaşıyor. Betty, mutlu değilim. Friedman, hala doğduğun günün yasını mı tutuyorsun? Tim, inat ediyor, o kadar. Millie, Betty, demin kimsenin sana doğum günü kartı göndermediğini söylemiştin. Bu gidişle sen kendi doğum gününün farkına varmadığın sürece yine kimseden ses soluk çıkmayacak. Bundan 5 yıl kadar önce çevremdeki herkese doğum günümün yaklaşmakta olduğunu duyurmuştum. Çocukken doğum günümden günlerce sonra bir ya da iki tane hediye alırdım çevremden. Bazen akşam yemeğinin ardından bir doğum günü pastası yenirdi, sadece o kadar. Kimse benim doğum günümü önemsemezdi. Ta ki ben işe el atıncaya kadar. Betty, sen geçen yıl neler yaşadığımı bilmiyorsun tabii. Abimlerle birlikte annemlere misafir olmuştuk. Doğum günüm geldi çattı. Onlara bir kek alıp olayı kutlamamızı önerdim. Annem ne dedi beğenirseniz? Zahmet etme, herkes rejimde. Millie, başlarım rejimlerine. Friedman, senin yerinde ben olsaydım ne olursa olsun pastayı alırdım. Böylece oğlum yaşadığımı kutladığımı görürdü, ölümümü değil. Laura, bir şey söyleyebilir miyim? Ben Betty'nin yanındayım. Hayatımda birçok yanlışlıklar yapıyorum ve bunları neden yaptığımı da biliyorum. Ama gerçek ortada. Eğer babam beni dövdü çünkü bunu hak etmiştim dersem iki yüzlülük etmiş olurum. Babama karşı direnmem gerekir. Friedman, iki yüzlülük bir yana delilik etmiş olursun. Laura, Betty doğum gününde neden siyahlara büründüğünü biliyor. Üstelik yaptığı ona normal gelmiyor. Bunu anlayabiliyorum. Friedman, Laura, yani battı balık yan gider mi demek istiyorsun? Saçmalık bu. Laura, ben burada ciddi bir travma durumundan söz edecektim ki. Friedman, ne? Ne? Travma durumu mu? Yok canım, hava ve yol durumunu bildir bize istersen. Hortense, daha önce bir kez bile söz almamıştı. Hepinizin canı cehenneme. Hele bir doğum günüm gelsin, canımın istediğini yapacağım o zaman. Friedman, sana dönelim Betty. Psikolojide bize öğretildiği kadarıyla 0-5 yaş arası hayatımızın en önemli dönemini oluşturur. 5 yaşından sonraki dönemde ise başka değişimler yaşarız. İyi şeyler gerçekleşebilir, hayatımıza yön verecek yeni insanlarla karşılaşabiliriz. Yeni yeni olaylar gelişir ve değişmeye başlarız. Değişmek ürkütücüdür. Ama değişimi göze almak da önemlidir. Siyah tutkun sürdüğü sürece başına kötü bir şey gelmeyecektir. Çünkü zaten yas tutuyorsun. Kendini korumuş oluyorsun böylece. Hani kutlamaların içeriğini değiştirip olayı renklendirmek için daha açık renkler giymeye çalışsan diyorum. Arkadaşlar siz ne dersiniz? Betty için bir parti düzenleyelim mi? Betty, ben ne yaptığımın bilincindeyim. Friedman, çok yazık. Laura'nın travması sana da vurmuş desene. Hadi parti için bir gün belirleyelim. Ne zaman olsun? Millie, en yakın zamanda. Friedman, gelecek salıya ne dersiniz? Yeterince yakın mı? Betty de bize bir defile yapar artık. Tim, ya yine siyahlara bürünürse? Friedman, onu öldürür, ardından hepimiz kara kara giysiler giyeriz. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz Bayan Betty? Betty, sıkıldım. Friedman, sıkıcı olan nedir? Bakın, eğer benim için doğum günü partisi düzenlemeyi aklından geçiren varsa lütfen çekinmesin. Her teklife açığım. Laura, bence birçok insanın doğum günüyle ilgili sorunları olabilir. Friedman, buyurun dolaşalım dışarıda. Doğum gününden yana dertli olan kaç tane insan var görelim. Sınıftakilerin hemen hepsi doğum günlerine dair sorunlardan bahsettiler. Friedman, bu gidişle parti üstüne parti vereceğiz demek. Biraz sonra yine aynı sınıfta doğduğu günün hayatının en kötü günü olduğunu söylemiş olan Laura tahtaya kalkmıştı. Laura, hani şu travma durumunun pek de anlaşılmadığını düşünüyorum. Size komik geldi biliyorum ama anlatmama izin verin.